Ayrım 6. Karacan Açık Öğretim Öğretmenin Kavram Şemalı Bilgi Sıralı Ders Notları Sayfa 54. Ünite 6. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde insan haklarının korunması 1. Sözleşme ile güvence altına alınan haklar ve özgürlükler. Ara sınav yok, dönem sonu sınavı 4. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin koruduğu haklar. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1950. 1950'de Roma'da Avrupa Konseyi'ne üye devletler tarafından imzalanmıştır. 1953'te yürürlüğe girmiştir. En önemli özelliği insan haklarının korunması için bir denetim mekanizması getirmesidir. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyeleri arasında yer almıştır. Türkiye 1954'te hem sözleşmeyi hem de sözleşmeye ek bir nolu protokolü onaylamıştır. Türkiye 1987'de Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na bireysel başvuru hakkını elde etmiştir. Türkiye 1990'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargı yetkisini tanımıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre kim hangi alandaki hangi eylemlerinden sorumlu tutulabilir? İlgili devlet sözleşmeyi imzalamış olmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre bir devletin sorumluluğu o devletin ülke içinde ve dışında yaptığı eylemleri de ilgilendirir. Örneğin Türkiye, KKTC'de meydana gelen insan hakları ihlali iddiaları nedeniyle sorumlu tutulabilmektedir. Nitekim Birleşik Krallık da Irak'taki fiili işgali döneminde meydana gelen insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulmuştur. Herkes insan hakları mahkemesine başvurabilir. Bu nedenle hakkı ihlal edilen kişinin o ülkenin vatandaşı olması gerekmez. O halde hakları korunması gereken kişi, sözleşmeye taraf başka bir devletin vatandaşı, sözleşmeye taraf olmayan bir devletin vatandaşı ve hatta vatansız bir kişi olabilir. İnsan hakları ihlalleriyle ilgili yükümlülük bütün devlet organları için geçerlidir. Yasama, yürütme, yargı ve idare. Devlet sözleşmeye yönelik her ihlalden hangi organı bu ihlali yaparsa yapsın sorumlu tutulur. Sözleşmeye taraf bir devlet sadece kendi kamu makamlarının gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinden değil, aynı zamanda zamanında yeterli önlemleri almadığı için meydana gelen insan hakları ihlallerinden de sorumlu tutulabilir. Bu yükümlülüğe taraf devletlerin pozitif yükümlülüğü denir. Mahkemeye sözleşmede tanınan bir hakkı başka bir kişi veya bir dernek ihlal ettiği iddiası ile başvurulamaz. Bir kişi veya dernek gibi bir kişi grubunun yaptığı bir eylemden ötürü ortaya çıkan insan hakkı ihlalinden devleti sorumlu tutabilmek için, devletin o ihlali önlemek için gerekli önlemleri almamış olması gerekir. Devletler kişiler arasında meydana gelen ihlallerin yeniden meydana gelmemesi için hak ihlallerinden sorumlu olan kişileri cezalandıran etkili bir yargı sistemi kurmakla da yükümlüdürler. Sözleşmenin koruduğu haklar şunlardır. Yaşama hakkı madde 2. İşkence ve insanlık dışı ya da onur kırıcı kötü muamele yasağı madde 3. Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı madde 4. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı madde 5. Adil yargılanma hakkı madde 6. Suç ve cezalarda kanunilik ilkesi madde 7. Özel yaşama, aile yaşamına, konut dokunulmazlığı ve haberleşme özgürlüğüne saygı hakkı madde 8. Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü madde 9. İfade özgürlüğü madde 10. Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü madde 11. Evlenme ve aile kurma hakkı madde 12. Etkili başvuru hakkı madde 13. Ayrımcılık yasağı madde 14. Mülkiyet hakkı bir nolu protokol madde 1. Eğitim hakkı bir nolu protokol madde 2. Serbest seçim hakkı bir nolu protokol madde 3. Yaşama hakkı madde 2. Devletin öldürmeme yükümlülüğü. Polis, asker veya diğer kolluk kuvvetlerinin güç kullanmaları sonucu ölüm olayının meydana gelmemesi demektir. Ancak şu haller yaşam hakkını korumaya yönelik maddenin dışındadır. Aşağıdaki durumlarda yaşam hakkı ihlal edilebilir. Bir kimsenin hukuka aykırı şiddete karşı savunması, hukuka uygun bir gözaltına alma kararını uygulama veya hukuka uygun olarak tutulan bir kimsenin kaçmasını önleme, bir ayaklanma veya isyanı hukuka uygun olarak bastırma. Devletin yaşama hakkını koruma yükümlülüğü. Üçüncü kişilerin bireye yönelik şiddet eylemleri ve özellikle aile içi şiddet eylemleri, tıbbi hata veya ihmal gibi eylemler, endüstriyel faaliyetler veya kamu güvenliği bağlamında tehlike doğuran faaliyetler, bireyin kendisine karşı şiddet eylemleri, intihar gibi alanlarda devletin kişiyi koruma yükümlülüğü anlaşılır. Devletin soruşturma yükümlülüğü. Soruşturma, ölüm öğrenilir öğrenilmez herhangi bir şikayet beklemeksizin kendiliğinden başlatılmalıdır. Soruşturmayı yapmakla görevli kişilerin, olaylara karışmış olabilecek kişilerden bağımsız olması gerekir. Soruşturma, sorumluların belirlenmelerine ve cezalandırılmalarına yol açabilecek nitelikte etkili ve yeterli olmalıdır. Soruşturma hemen başlamalı ve makul bir hızla yapılmalıdır. Soruşturma veya sonuçları kamusal denetime açık olmalıdır. Soruşturma sonucunda eğer suçlu saptanmış ise o suçlu cezasız bırakılmamalıdır. İşkence ve insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele yasağı. Madde 3. İşkence. Bir kimseyi bir suç işlediğine dair itiraf ettirmek, cezalandırmak, gözdağı vermek, zorlamak ya da ondan bilgi elde etmek amacıyla fiziksel veya ruhsal olarak ağır, acı veya ıstırap veren herhangi bir eylemdir. İnsanlık dışı muamele ya da aşağılayıcı muamele. Çok ağır olmasa da fiziksel yaralama ya da yoğun bir fiziksel veya ruhsal acı veya ıstıraba sebebiyet veren bir davranıştır. Bu yasağın hiçbir istisnası yoktur. Bu yasağa savaş hali olsa dahi sınırlama getirilemez. Devlet görevlilerinin veya üçüncü kişilerin kişilere işkence veya kötü muamele yapmaması gerekir. Özgürlüklerinden yoksun bırakılmış kişilerin insani koşullarda ve sağlık durumlarının gerektirdiği şekilde tutulmaları gerekir. Eğer bir kişi yasa dışı yollarla bir ülkeye girmiş ise, geldiği ülkeye geri iadesi ya da sınır dışı edilmesi halinde o kişinin yaşama hakkı tehdit altında olacak ise ya da işkence veya kötü muameleye maruz kalacak ise, geri iade veya sınır dışı işleminin uygulanmaması gerekir. Bedensel ceza ve ölüm cezası uygulanmamalıdır. Kişilerin insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlanmaması gereklidir. Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı madde 4. Aşağıdaki durumlar zorla çalıştırma sayılmaz. Bir kimsenin tutulu bulunduğu sırada veya şartlı tahliyeden faydalandığı süre içinde kendisinden yapması istenen olağan bir iş. Askeri nitelikte bir hizmet veya inanç nedeniyle askeri hizmetlere katılmama hakkının tanındığı ülkelerde zorunlu askeri hizmet yerine yüklenen başka bir hizmet. Toplumun yaşamını veya huzurunu tehdit eden olağanüstü bir durum veya bir felaket halinde yüklenen bir hizmet. Normal yurttaşlık yükümlülüklerinin bir parçasını oluşturan bir iş veya hizmet. Özgürlük ve güvenlik hakkı, madde 5. Özgürlükten yoksun bırakma şartları. Yükümlünün hapsedilmesi. Yükümlülük nedeniyle tutulma. Suç şüphelisinin tutulması. Küçüğün tutulması. Hasta, bağımlı veya serserinin tutulması, sınır dışı edileceklerin tutulması, özgürlükten yoksun bırakılanların hakları, tutma nedenleri hakkında bilgilendirilme hakkı, derhal yargıç önüne çıkarılma hakkı ve tutuklunun makul sürede salıverilme hakkı, özgürlükten yoksun bırakma tedbirine karşı başvurma hakkı, kişi özgürlüğüne aykırı tutma nedeniyle tazminat hakkı, adil yargılanma hakkı madde 6. Bağımsız ve tarafsız yargı yerinde yargılanma hakkı. Bağımsızlıktan kastedilen yargı üyelerinin nasıl atandığı ve güvencelerinin olup olmadığıdır. Tarafsızlıktan kastedilen yargıcın iç dünyasında dava ile ilgili kişisel ön yargılarının olmamasıdır. Makul sürede yargılanma hakkı. Davada ortaya çıkan maddi ve hukuki sorunların karmaşıklığına bakılır. Başvurucuların tutumları değerlendirilir. Ancak makul süreyi değerlendirirken mahkemenin en çok önem verdiği konu yetkili makamların tutumudur. Başvurucu bakımından dava konusunun önemidir. Yargılanan kişi eğer tutuklu ise yargılamanın süresi sanık için daha büyük bir önem kazanır. Adil yargılanma hakkı. Silahlarda eşitlik ilkesi. Taraflardan her birine diğer taraf karşısında açıkça zayıf bir duruma düşürülmediği koşullar altında davasını savunabilmesi için makul bir fırsat verilmesi anlamına gelir. Çekişmeli yargılama ilkesi, bir hukuk ya da ceza davasında tüm taraflara mahkemenin kararını etkilemek amacıyla ulusal yargının bağımsız bir mensubu tarafından bile olsa, gösterilen kanıtlar ve sunulan görüşler ile ilgili bilgiye sahip olması ve bunlarla ilgili görüş bildirebilme hakkının tanınmasıdır. Ceza hukuku alanında masum sayılma hakkı, Bir suç ile itham edilen herkes suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır. Bu madde masumiyet karinesini güvence altına almaktadır. Asgari sanık hakları. Sanığa suçlamayla ilgili anladığı bir dilde bilgi verilmelidir. Sanığa savunması için yeterli bir zaman verilmelidir. Sanığa kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafiinin yardımından yararlanmak veyahut kendisine resen atanacak bir avukatın yardımından ücretsiz yararlanma olanağı verilmelidir. Sanığa iddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da dinlenmelerinin sağlanmasını istemek hakkı tanınmış olmalıdır. Sanığa mahkemedeki dili anlamadığı takdirde ücretsiz tercüman sağlanmalıdır. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi madde 7. Bu ilkeye göre hiç kimse işlediği zaman ulusal veya uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan bir fiil veya ihmalden dolayı suçlu bulunamaz. Hiç kimseye suçu işlediği zaman verilebilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Nürnberg Uluslararası Mahkemesi'ne göre insanlık aleyhine işlenen suçlarda zaman aşımının işlemeyeceği kuralı 1945'te kabul edilmiştir. Özel hayatın ve aile hayatının korunması madde 8. Aşağıdaki ilişkiler özel hayatın kapsamı içindedir. Koruyucu ebeveynler ve baktıkları çocuklar arasındaki ilişkiler, henüz evli olmayan taraflar arasındaki ilişkiler, bir bireyin cinsel hayatı ve bir bireyin cinsel kimliğini belirleme ve benimseme tercihi, kamu makamları tarafından bir birey hakkında bilgi toplanması, bir bireyin adı, cinsel kimliği, kişilerin izlenmesi, zorunlu tıbbi tedavilerde zaman aşımının işlemeyeceği kuralı 1945'te kabul edilmiştir. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü madde 9. Forum internum. Kişinin manevi iç dünyasını ilgilendiren boyutuyla bu hak dokunulmaz bir haktır ve herhangi bir sınırlamaya konu olamaz. Forum externum, dışsal boyut. Kişi dinini veya inancını şu şekilde dışa vurabilir. İbadet etme, öğretme, kabul edilen uygulamaları ve dini bir ritüeli yerine getirme. Bu alan mutlak değildir ve sınırlandırılabilir. İfade özgürlüğü madde 10. Bilgi ve görüş sahibi olma özgürlüğü. Bilgi ve görüşlere ulaşma özgürlüğü, bilgi ve görüşünü açıklama özgürlüğü. Üç tarz düşünce ifade özgürlüğüne girmez. Şiddet çağrısı içeren ifadeler, nefret söylemi niteliğinde ifadeler, insanlık aleyhine işlenmiş suçları inkar eden ifadeler. İfade özgürlüğünün sınırlandırılması. Aşağıdaki durumlarla sınırlanabilir. Ulusal güvenlik, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, ahlakın korunması, başkalarının şöhreti ve haklarının korunması, yargı gücünün otoritesi ve tarafsızlığının korunması. Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü madde 11. Toplantı, birden çok kişinin görüşlerini açıklamak için özel konutlarda veya halka açık yerlerde bir araya gelmesi olarak tanımlanabilir. Toplantı özgürlüğü sadece barışçıl gösteri hakkını içerir. Kişilerin şiddete başvurdukları durumda kamu makamlarının bu gösteri veya toplantıya müdahale etmeleri 11. maddeye aykırılık oluşturmaz. Örgütlenme özgürlüğü birden fazla kişinin belirli bir amaç için bir araya gelmesini ifade etmektedir. Bu örgütlenme bir dernek, bir sendika veya bir siyasal parti şeklinde olabileceği gibi vakıf şeklinde de olabilir. Siyasal parti kurma hakkı sözleşmenin 11. maddesinde açıkça yer almamasına karşın mahkeme içtihatları ile bu madde kapsamında değerlendirilmiştir. Sözleşmenin 8, 9, 10 ve 11. maddelerinde öngörülen hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında ortak kriterler. Sınırlama veya müdahale kanunla öngörülmüş olmalıdır. Yani hukuken öngörülebilir olmalıdır. Müdahaleler, kamu düzeni, suçun önlenmesi, başlıklarının hak ve özgürlükleri, ahlak, sağlık gibi amaçları gerçekleştirmeyi hedeflemelidir. Yani meşru amaçlardan birini içermelidir. Sınırlama demokratik bir toplumda gerekli olmalıdır. Evlenme ve aile kurma hakkı madde 12. Bu hak sınırlanamaz. Bu hak sadece farklı cinsiyetler arasında evlilik kurumunu kapsamaktadır. Boşanma hakkını güvence altına almamaktadır. Etkili başvuru hakkı madde 13. Bağımsız bir hak değildir. Yani ancak başka bir maddedeki hak ile birlikte ileri sürülebilir. Hakkın ihlal edilmesi gerekmez. Savunulabilir bir şikayet olması yeterlidir. İç hukukta bu şikayetin hangi yolla güvence altına alınacağı ilgili devletlerin takdirine bırakılmıştır. Ayrımcılık Yasağı Madde 14. Cins, ırk, renk, din, dil, siyasi veya diğer görüşler, etnik köken, servet veya benzeri herhangi bir nedenle hiçbir ayrıma tabi tutulmamayı ifade etmektedir. Bağımsız bir hak değildir. Yani ancak başka bir maddedeki hak ile birlikte ileri sürülebilir. Mülkiyet Hakkı, Bir No'lu Protokol, Madde 1. Mülkiyet hakkının kapsamı, mülkiyete saygı hakkı, mülkiyetten mahrum bırakmanın koşulları, örneğin kamulaştırma, el koyma, mülkiyet hakkından yararlanmanın sınırlandırılması, örneğin imar kısıtlamaları. Eğitim hakkı, Bir No'lu Protokol, Madde 2. Bu madde birbirinden farklı iki hakkı içermektedir. Eğitim hakkı, ebeveynin dini ve felsefi inançlarına aykırı olmayan bir eğitim hakkı. Serbest seçim hakkı, Bir No'lu Protokol, Madde 3. Makul aralıklarla, gizli oyla serbest seçimler yapılmalıdır. Tek partili ya da tek adaylı seçim bu hükme aykırılık oluşturur. Bu maddenin güvence altına aldığı hak sadece yasama seçimleri için geçerlidir. 1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. İkinci madde yaşama hakkını korumaktır. B. Üçüncü maddede işkence ve insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele yasağı düzenlenmiştir. C. Beşinci maddede özgürlük ve güvenlik hakkı düzenlenmiştir. D. 13. maddede etkili başvuru hakkı düzenlenmiştir. E. 11. maddede evlenme ve aile kurma hakkı düzenlenmiştir. Çözüm. 11. maddede toplanma ve örgütlenme özgürlüğü düzenlenmiştir. Yanıt E. 11. maddede evlenme ve aile kurma hakkı düzenlenmiştir. 2. Aşağıdakilerden hangisi özel hayat kapsamına girmez? A. Koruyucu ebeveynler ve baktıkları çocuklar arasındaki ilişkiler. B. Henüz evli olmayan taraflar arasındaki ilişkiler. C. Bir bireyin cinsel hayatı ve bir bireyin cinsel kimliğini belirleme ve benimseme tercihi. D. Kamu makamları tarafından bir birey hakkında bilgi toplanması. E. Bilgi ve görüş sahibi olma özgürlüğü. Çözüm. Bilgi ve görüş sahibi olma özgürlüğü ifade özgürlüğü kapsamına girer. Yanıt E. Bilgi ve görüş sahibi olma özgürlüğü. 3. Aşağıdakilerden hangisi özgürlükten yoksun bırakılma ile ilgili değildir? A. Hükümlünün hapsedilmesi. B. Yükümlülük nedeniyle tutulma. C. Kişilerin izlenmesi. D. Suç şüphelisinin tutulması. E. Sınır dışı edileceklerin tutulması. Çözüm. Kişilerin izlenmesi özgürlükten yoksun bırakılmanın kapsamı içinde yer almaz. Yanıt C. Kişilerin izlenmesi. 4. Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin 3. maddesi kapsamında değildir? A. Kişilere işkence veya kötü muamele yapılması. B. Ölüm cezası. C. Ağır hapis cezası. D. Özgürlüklerinden yoksun bırakılmış kişilerin insani koşullarda tutulmamaları. E. Bir kişinin işkence görmesi ihtimali yüksek olan bir ülkeye gönderilmesi. Çözüm, sözleşmenin 3. maddesi işkence ve insanlık ya da onur kırıcı muamele yasağını anlatmaktadır. Yanıt C. Ağır hapis cezası. 5. Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin 8, 9, 10 ve 11. maddelerinde öngörülen hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında öngörülen koşullardan birisi değildir? A. Sınırlama hukuken öngörülebilir olmalıdır. B. Sınırlama süreli olmalıdır. C. Sınırlama o maddenin ikinci fıkrasında belirtilen meşru amaçlardan birisine hedeflemelidir. D. Sınırlama demokratik toplumda mutlaka gerekli olmalıdır. E. Müdahaleler kamu düzenini gerçekleştirmeyi hedeflemelidir. Çözüm. Özgürlüklerin sınıflandırılması olağanüstü hallerde olur. Sınırlamanın süresi olağanüstü halin durumuna göre değişir. Yanıt B. Sınırlama süreli olmalıdır. 6. Aşağıdakilerden hangisi ifade özgürlüğünün sınırlanabildiği durumlardan biri değildir? A. Ulusal güvenlik, B. Kamu düzeninin korunması, C. Suç işlenmesinin önlenmesi, D. Ahlakın korunması, E. Ekonomik kriz. Çözüm. Ekonomik kriz halinde kişilerin ifade özgürlüğünün sınırlanması gerekli değildir. Yanıt E. Ekonomik kriz. 7. Din ve vicdan özgürlüğünün dışsal boyutuna ne denir? A. Ius civilis, B. Ius gentium, C. Forum internum, D. Forum externum, E. Civitas. Çözüm. Din ve vicdan özgürlüğünün dışsal boyutuna forum externum denir. Yanıt D. Forum externum. 8. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki 10. maddenin koruması altında değildir? A. İfade özgürlüğü, B. Basın özgürlüğü, C. Şiddet çağrısı içeren ifadeler, D. Basın özgürlüğü, E. Sanat ve bilim özgürlüğü. Çözüm: Şiddet çağrısı içeren ifadeler ifade özgürlüğü kapsamına 10. madde girmez. Yanıt C. Şiddet çağrısı içeren ifadeler. 9. İşkence ve onur kırıcı muamele yasağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Bu yasağın hiçbir istisnası yoktur. B. Devlet görevlileri veya üçüncü kişiler işkence ve kötü muamele yapmamalıdırlar. C. Ölüm cezası uygulanmamalıdır. D. Özgürlüklerinden yoksun kalan kişilerin insani koşullarda tutulmaları gerekir. E. İstisnai olarak işkence yapılabilir. Çözüm: İşkence ve onur kırıcı muamele yasağı işkencenin yapılamaması demektir. Yanıt E. İstisnai olarak işkence yapılabilir. 10. Aşağıdakilerden hangisi adil yargılanmanın unsurlarından değildir? A. Bağımsız ve tarafsız yargı yerinde yargılanma. B. Ceza hukuku alanında masum sayılma hakkı. C. Adil yargılanma. D. Makul sürede yargılanma. E. Kişinin istediği mahkemede yargılanması. Çözüm: Kişi bağımsız ve tarafsız yargı yerinde yargılanabilir. İstediği mahkemede yargılanması mümkün değildir. Yanıt E. Kişinin istediği mahkemede yargılanması. 11. Aşağıdakilerden hangisi özel hayatın kapsamında değildir? A. Bireyin cinsel kimliği. B. Zorunlu tıbbi tedavi. C. Eğitim hakkı. D. Kişilerin izlenmesi. E. Henüz evli olmayan taraflar arasındaki ilişkiler. Çözüm: Eğitim hakkı bir nolu protokol madde 2 ile düzenlenmiştir. Yanıt C. Eğitim hakkı. 12. Aşağıdakilerden hangisi bir nolu protokol madde 1'de bahsedilen haktır? A. Eğitim hakkı, B. Serbest seçim hakkı, C. Ayrımcılık yasağı, D. Mülkiyet hakkı, E. Etkili başvuru hakkı. Çözüm: Mülkiyet hakkı bir nolu protokol madde 1'de düzenlenmiştir. Yanıt D. Mülkiyet hakkı. 13. Mülkiyet hakkı bir nolu protokolün kaçıncı maddesini oluşturur? A1, B2, C3, D4, E5. Çözüm: Mülkiyet hakkı bir nolu protokolün birinci maddesini oluşturur. Yanıt A, 1. 14. Cins, ırk, renk, din, dil, siyasi veya diğer görüşler, etnik köken, servet ve benzeri herhangi bir nedenle hiçbir ayrım yapılmamasına ne denir? A. Etkili başvuru hakkı, B. Ayrımcılık yasağı, C. İşkence ve insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele yasağı, D. Adil yargılanma hakkı, E. Tarafsız yargılanma hakkı. Çözüm: Cins, ırk, renk, din, dil, siyasi veya diğer görüşler, etnik köken, servet ve benzeri herhangi bir nedenle hiçbir ayrım yapılmamasına ayrımcılık yasağı denir. Yanıt B. Ayrımcılık yasağı. 15. Aşağıdakilerden hangisi ifade özgürlüğünün sınırlandırılması durumlarından biri değildir? A. Ulusal güvenlik, B. Ahlakın korunması, C. Kamu hizmetinin yapılması, D. Suç işlenmesinin önlenmesi, E. Kamu düzeninin korunması. Çözüm: Kamu hizmetinin yapılması ifade özgürlüğünü sınırlamaz. Yanıt C. Kamu hizmetinin yapılması. 16. Aşağıdakilerden hangisi adil yargılanma hakkı içinde yer almaz? A. Makul sürede yargılanma, B. Bağımsız ve tarafsız bir yargı yerinde yargılanmama, C. Ceza hukuku alanında masum sayılma hakkı, D. Asgari sanık hakları, E. Silahlarda eşitlik ilkesi. Yanıt B. Bağımsız ve tarafsız bir yargı yerinde yargılanmama. 17. Aşağıdakilerden hangisi devletin soruşturma yükümlülüğü ile ilgili yanlıştır? A. Soruşturma şikayet üzerine başlatılır. B. Soruşturma sonuçları kamusal denetime açık olmalıdır. C. Soruşturma makul bir hızla yapılmalıdır. D. Soruşturma sonucunda suçlu cezalandırılmalıdır. E. Soruşturma etkili olmalıdır. Yanıt A. Soruşturma şikayet üzerine başlatılır. 18. Aşağıdakilerden hangisi zorla çalıştırma sayılır? A. Normal yurttaşlık yükümlülüklerinin bir parçasını oluşturan bir iş veya hizmet. B. Olağanüstü halde yüklenen bir hizmet. C. Askeri nitelikte bir hizmet. D. Kısıtlı olan birinden istenen olağan bir iş. E. İş kanununa uygun olmayan sözleşme şartlarını uygulayarak çalıştırma. Yanıt E. İş kanununa uygun olmayan sözleşme şartlarını uygulayarak çalıştırma. 19. Aşağıdakilerden hangisi özgürlükten yoksun bırakma şartlarından biri değildir? A. Küçüğün tutulması, B. Hastanın tutulması, C. Hükümlünün hapsedilmesi, D. Öğrencinin tutulması, E. Suç şüphelisinin tutulması. Yanıt D. Öğrencinin tutulması. 20. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Sözleşmeye Ek Bir No'lu protokolü ne zaman onaylamıştır? A. 1950, B. 1953, C. 1954, D. 1987, E. 1990. Yanıt C. 1954. 21. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girmiştir? A. 1946, B. 1950, C. 1953, D. 1954, E. 1987. Yanıt C. 1953. 22. Eğitim hakkı bir no'lu protokolün kaçıncı maddesini oluşturur? A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt B, 2. 23. Serbest seçim hakkı bir no'lu protokolün kaçıncı maddesini oluşturur? A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt C, 3. 24. Aşağıdakilerden hangisi ifade özgürlüğüne girmez? A. Nefret söylemi şeklindeki ifadeler, B. Dini özgürlüğü içeren ifadeler, C. Düşünce özgürlüğünü içeren ifadeler, D. Özel hayata ilişkin ifadeler, E. Siyasi ifadeler. Yanıt A. Nefret söylemi şeklindeki ifadeler. 25. Etkili başvuru hakkı kaçıncı maddede düzenlenmiştir? A. 8, B. 9, C. 10, D. 12, E. 13. Yanıt E. 13. 6. ayrımın sonu, sayfa 66.